Satır Arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Fatih Bey ile birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Ben Bilal Çetin, program partnerim Fatih Atik ile birlikte gündemin satır aralarını birlikte yorumlayacağız bugün. Telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin gündeminde en önemli konu 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ve halk oylaması sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Hem yurt dışında hem de Türkiye içinde çok önemli gündem maddeleri halk oylama süreci yaklaştıkça ön plana çıkmaya başladı. Yurt dışında oy verme işlemleri pazartesi günü itibariyle başladı ve
7'sine kadar sürecek.
7 Mart tarihine kadar sürecek.
Nisan.
İlk 7 Nisan tarihine kadar sürecek ve ilk oylarda verilmeye başlandı. Ve Avrupa'da özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kampanyalar devam ediyor. İsviçre'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ına yönelik Bilik gazetesinin attığı hayır manşetinin ardından bu sefer de Almanya'daki Bild gazetesi hayır manşeti attı ve Atatürk olsaydı hayır derdi şeklinde Türkçe bir manşetle çıktı. Fatih Atik, özellikle Avrupa'da Almanya, Hollanda, İsviçre başta olmak üzere bazı ülkelerde referandum süreci çok yakından takip ediliyor.
Evet.
Ve özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bir kampanya yürütüldüğünü açık açık görüyoruz. Türkçe manşetler atılıyor, hayır kampanyaları yapılıyor. Bütün bunları programda değerlendirmek isteriz birlikte. Ne düşünüyorsun bu olaylarla ilgili?
Şimdi bu artık Türkiye'deki referandumdan bu ülkelere neden bu kadar ilgileniyorlar? Ben bunu anlayamıyorum. Onlara ne demek istiyorum yani? Referandum neticede bu ülkelerde yapılmayacak. Bir sistem değişikliği olacaksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde olacak ama bu nasıl bu noktaya gelindi anlayamıyoruz. Yani baktık Bild gazetesinin manşetine. İşte Atatürk kalksa hayır derdi. PKK'lılar bir eylem yaptılar İsviçre'de, ona izin verdiler. Erdoğan posterine kafasına silah dayanmış vaziyette.
O tam bir skandal.
Tam skandal.
Yani skandal da denemez, skandal ötesi bir şey. Bir ülkede parlamento binasının önünde terör örgütü mensupları gösteri yapıyorlar. Ve bu gösteri sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir afiş asılıyor. Ve o fotoğrafta Cumhurbaşkanımızın şakağına dayanmış bir silah fotoğrafı var. Bu skandal ötesi bir şey. Hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir şey. Hiçbir Türk vatandaşının, 80 milyon Türk vatandaşının kabul edemeyeceği bir şey. Hatta dünya üzerindeki hiçbir insanın kabul edemeyeceği bir şey. Düşünün mesela Türkiye'de Merkel'in bir fotoğrafı asılsın ve yanına şakağına silah dayanmış bir fotoğraf Ankara'nın ya da İstanbul'un sokaklarında sergilensin. Avrupa'nın, Almanya'nın tepkisi nasıl olur merak ediyorum. Tabii ki bu olaya da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün siyasetçilerimiz çok sert tepki gösterdi. Türk vatandaşları da çok sert tepki gösterdi. Bunun ardından zaten Türkiye gerekli adımları da attı.
Tabii İsviçre soruşturma başlatmış bununla alakalı ama soruşturma başlatmak zorundasın zaten. Önemli olan buna cüret edenlere izin vermemek.
Evet.
PKK'yı İsviçre Avrupa Birliği üyesi değil. Ama Türkiye'deki ilişkileri olan bir ülke ve PKK konusundaki hassasiyeti de bilen bir ülke. Onlara bu şekilde izin vermesi büyük bir skandal. Yani diplomatik krizin ötesinde bambaşka bir şey bu. Soruşturmayla yetinmeden o eylemi yapanlar, o gösteriyi düzenleyenler üzerinde daha farklı etkileşimlere gitmeleri lazım. Buna izin vermemeleri lazım. Birincisi bu. Ama şu dikkatimi çekiyor. Şimdi biz burada uzun zamandan beri siyaseti takip eden gazetecileriz.
Evet.
Tayyip Erdoğan AK Parti'yi 2001 yılında kurdu. 2002 yılında iktidar oldu. 2004 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği müzakere süreci imzalandı. Hatırlıyorsun. Ondan sonra neler oldu? Bir zamanlar AK Parti iktidarı İslam dünyasına örnek gösterilen bir iktidardı. Recep Tayyip Erdoğan İslam dünyasını demokrasiyle İslamiyet'in ve Müslüman bir ülkenin nasıl bir arada yaşayabileceğini ispatı olarak tüm Orta Doğu halklarına örnek gösterilen bir şahsiyet iken çok iyiydi bütün ilişkiler. Her şey mükemmel gidiyordu. Obama geldi Türkiye'den, Boğaz'dan İslam dünyasına seslendiği o konuşmayı yaptı. Evet. Türkiye yükselen yıldızdı. Birdenbire ne oldu da böyle oldu? Ben burasına bakıyorum mevzunun. Tayyip Erdoğan o zaman da aynı şeyi söylüyordu ama ne zaman Türkiye Cumhuriyeti ayakları üzerine kalkmaya başladı, yerli ve milli duruş göstermeye başladı, o tarihten itibaren bütün bakışlar değişti. Ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye'yi geri kazanıp Türkiye'yi yeniden bir model olarak sunmak yerine Recep Tayyip Erdoğan şahsında Türkiye'yi cezalandırma, hatta yok etme noktasına getirdiler. Bu nasıl başladı? Gezi süreciyle başladı. Onun öncesinde de var yani aslında bakarsan. Evet. Ondan önceki hadiseler de var ama gezi süreciyle başlayıp 15 Temmuz'a kadar gelen bu noktada Erdoğan'dan kurtulmaya dönüştürdüler bunu. Şimdi bir devlet böyle bir politika yürütmüyor olsa kafasına şakağına silah dayanmış bir poster görüntüsünü veya o öyle bir pankartı yayınlatmaz. Evet. Erdoğan karşıtlığı devam ediyor bu tüm ülkelerde. Halbuki Erdoğan ne yaparlarsa yapsınlar bu zihniyet dönüşümünü Türkiye'de gerçekleştirdi. Geçen programda da bunu söyledik. Avrupa Birliği'nde de aynı şey var. Bak Hollanda'daki olaylarda, Rotterdam'daki olaylarda Türk Cumhuriyeti vatandaşları orada yıllardan beri, 1960'tan beri 2. sınıf, 3. sınıf insan muamelesi gören bu insanlar, Türkiye kökenli bu insanlar geldiler. Bakanlarının yanında, devletlerinin yanında Rotterdam'da sokağa çıktılar. Almanya'da sokağa çıktılar. Hiç görülmüş bir şey değil bunlar. Bu nasıl oldu? Türkiye'ye güven sağladı Recep Tayyip Erdoğan. Türk insanı artık kendisinin bir birey olarak bulunduğu coğrafyada jeopolitik değeriyle, ekonomik değeriyle, pasaportuyla kardeşim ben sizden farklı değilim diyebiliyor. Bu kimliği sadece Türkiye'dekilere değil, Türk vatandaşları, Avrupa'daki Türk vatandaşlarına da kazandırdılar. Oraya gelip Alman polisinin, Hollanda polisinin karşısına dikilip bunu yapabiliyorlar, itiraz edebiliyorlar. Hem de olaklarını dile getiremiyorlardı eskiden. Bu Tayyip Erdoğan sayesinde oldu ama bu devam edecek. Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği bu anlayış kalıcı olacak. Avrupa Birliği bunun farkına varmalı yani bence. Türk halkını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin liderini ve ülkesini, ayrıca Avrupa'daki Türk vatandaşlarını bu zihniyet dönüşümünün geçici olduğunu unutsun. Artık orada Türk varlığı hem Türkiye Cumhuriyeti'nde, yani bu zihniyet dönüşümü olarak söylüyorum, bu Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu dönüşüm kalıcı olacak. Avrupa kendisini buna alıştırmalı yani. Öyle pankart asarak, Türkçe manşet atarak Türkiye'yi etkilemeleri mümkün değil. Doğru. Bölmeleri mümkün değil. Tam tersine insanları kenetlendiriyorlar, bir araya getiriyorlar.
Değerli dinleyiciler, Satır Arası programında 16 Nisan referandum sürecini ve özellikle Almanya ve İsviçre'deki hayır pankartlarını ve hayır manşetlerini konuşuyoruz. Sizlerin görüş ve önerilerinizi de merak ediyoruz. Telefon numaralarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Fatih Atik, İsviçre'de asılan pankart skandal ötesi bir pankarttı. Ama Bild gazetesinin Türkçe hayır manşeti de oldukça ilginç bir manşetti. Orada şöyle bir başlık kullanmışlar: Atatürk olsaydı hayır derdi.
Ya bu olur mu? Atatürk bugün kalksa, Cumhurbaşkanı da güzel yanıt verdi. Evet. Atatürk kalksa bugün evet der dedi. Yani Atatürk bu engellemelerle birebir yaşamış bir insan. Baktığın zaman Cumhuriyet'in kuruluş yıl döneminde yaşanan sıkıntıları azımsamamak lazım yani. Çok güçlü bir muhalefet var. Çok güçlü bir direniş var. Dolayısıyla Atatürk bu kurucu lider olarak önemli sıkıntılar yaşamış. 23 Cumhuriyet'in ilanı sürecinde, ondan önce meclisin kurulması aşamalarında ciddi muhalefetle karşılaşmış. Bugün bunlar unutuluyor. Dolayısıyla yani
bir de şöyle bir şey var.
Bağımsız kimlik çok önemli.
Şimdi referandum sürecinde bakıyoruz. 16 Nisan halk oylaması sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi hayır cephesinde, Halkın Demokrasi Partisi HDP de hayır cephesinde. Partiler olarak hayır cephesinde olan iki parti var. Bir de MHP'nin içindeki muhalif kesimler diyelim, küçük bir kesim hayır cephesinde. Bunun yanında PKK, FETÖ ve DHKPC gibi terör örgütleri de referandumda hayır çıkması için can siperhane çalışıyorlar. Ben de şöyle düşünüyorum. Atatürk bugün yaşıyor olsaydı CHP yönetimine derdi ki sen Türkiye'yi bölmek isteyen PKK ve FETÖ ile nasıl yan yana durursun?
Yani CHP ne yaptığını bilmiyorlar bence. Aynı fikirdeyim. Yani böyle bir değerlendirme yapar mıydı bilmiyorum ama bunu söyleyebilirdi. Çünkü o dönemde neler var hatırla. Farklı farklı şeyler var. Topluluklar var, cemiyetler var. Kimisi diyor ki İtalyan mandasına, İngiliz mandasına girelim. Kimisi diyor ki Amerikan mandasına girelim. Ondan sonra kimisi diyor ki işte İslam Birliği kuralım falan filan. Ama Atatürk ne yapıyor? Bunların her birinden vazgeçiyor. Milli bir kimlik inşa ediyor. Evet. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mayasındaki olan kimliğe bakın. Atatürk sadece Türk olanları da getirmemiş buraya. Bak Gagavuz Türkleri var. Cumhuriyet'in kuruluşunda biliyorsun. Balkanlarda yaşıyorlar. Hristiyandır bu Türkler. Bizim şu an Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkileri gayet iyi. Fakat Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Kafkaslardaki Müslümanlar buraya getirilmiş. Güneydoğu'daki, Orta Asya'daki Müslümanlar buraya getirilmiş. Balkanlarda Müslüman olanlar getirilmiş. Ve Türk kimliği, Müslüman Türk kimliği üzerine bir yapı kurulmuş burada. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken. Dolayısıyla ayrılıkçılara ve diğerlerine, bunun içinde Kürtler de var. Kürtleri de ayrı bir unsur olarak düşünmemiş. İçine hepsini Müslüman kimliğin, Müslümanlık potasında eriterek yeni bir kimlik yaratmışlar burada. Dolayısıyla bakıldığında ben şimdi bir anlayamıyorum CHP'nin ne yapmaya çalıştığını. Şimdi Fransa hayır diyor. Fransa değil de Almanya hayır diyor. Almanya. Hollanda hayır diyor. İsviçre hayır propagandası yapıyor alenen.
Avusturya hayır diyor.
Avusturya hayır diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı diyor ki bunlar Nazi'dir, bunlar faşisttir kardeşim diyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu faşist olarak gördüğümüz özgürlükleri kısıtlayan bu ülkelerle aynı noktada hareket ediyor. Ben zannediyorum, şöyle desem ileri bir yorum olur mu bilemiyorum ama aklımdan bu geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa'daki bu ırkçı partilerin Türkiye'deki şubesi gibi çalışıyor. Böyle bir şey söylemek doğru değil yani. Bakıldığı zaman bak şöyle bir ayrıntıya parmak basmak istiyorum. Deniz Baykal'ı hepimiz çok iyi tanıyoruz değil mi?
Evet.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı. Geçenlerde yaptığı bir konuşmasında çok enteresan bir söz söyledi. Belki sen de fark ettin bilmiyorum. Dedi ki bu hükümete çok teşekkür ediyoruz. Yani mealen söylüyorum. Birebir sözleri böyle olmayabilir. Çok güzel köprüler yaptılar. Yolları inşa ettiler. İşte onu yaptılar. Havalimanları yaptılar. İş yaptılar. Bunlar dolayısıyla kendilerine müteşekkiriz. Ama milletin egemenliğini de size verecek değiliz. Şimdi bak bu çok önemli bir cümle. Deniz Baykal baklayı ağzından çıkardı. Ne demek bu? Demek ki kardeşim sen hükümet ol, iş yap, hastane yap, köprü yap, yol yap, işte yurt dışındaki vatandaşlarına hizmet götür. Ondan sonra kendi vatandaşlarına daha iyi sağlık hizmeti götür. Sen çalış yani. Ama egemenlikle ilgili devletin önemli konularında sakın işlere bulaşma. Sakın bu işlere girme. Yani sen hizmet edebilirsin fakat millet adına karar verme yetkisi hükümet de olsan sende değil dedi. Ben Deniz Baykal'a teşekkür ediyorum. Çok önemli bir açıklamaydı bu bence.
Ben
İşin bu, bam teline dokundu yani.
Evet, bu açıklamana başka bir açıklamayla başka bir açıklamayı hatırlatmak istiyorum. Dün akşamdı zannedersem CHP sözcüsü Selin Sayekböke bir televizyon kanalında dedi ki sandıktan sandığa demokrasi olmaz. Bu da çok skandal bir cümle.
Böyle bir şey olabilir mi? Yani,
yani sandıktan sandığa demokrasi olmaz ne demek? Sandıkta millet iradesini gösterir ama biz Ankara'da karanlık dehlizlerde, karanlık koridorlarda sandıkta çıkan bu iradeyi istediğimiz şekilde başka yöne çevirebiliriz anlamı çıkıyor. Demokrasi sandıkta çıkar ve sandığa herkes saygı duymak zorunda. Geçmişte özellikle 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra kurulan sistem aslında o. Nedir? Sandıkta millet kararını verecek ama milletin verdiği iktidar Ankara dehlizlerinde farklı fren denetim yöntemleriyle denetlenecek. Bunlardan en önemlisi de Cumhurbaşkanı.
Tabii.
Cumhurbaşkanı sandıktan ne çıkarsa çıksın hükümeti mesela başka birisine kurma yetkisi verebiliyor.
Evet.
Hepimiz hatırlıyoruz 28 Şubat sürecinde Necmettin Erbakan, Tansu Çiller ve Muhsin Yazıcıoğlu 282 imzayla Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e gittiler. Dediler ki biz Tansu Çiller Başbakanlığında kurulacak hükümete destek vereceğiz. Ama Süleyman Demirel hükümet kurma yetkisini Tansu Çiller'e vermedi.
Vermedi.
Yalım Erez'e hükümet kurma yetkisi verdi. Cumhurbaşkanı bir fren sistemi olarak konulmuş. Milletin iktidarını frenlemek için. Öte tarafta ne var? Anayasa Mahkemesi. Meclisten hangi kararı çıkartırsanız çıkartın, Anayasa Mahkemesi yoluyla millet iktidarı frenlenebiliyor. Hepimiz hatırlıyoruz. Mecliste Cumhurbaşkanı seçilecekti 2007 yılında. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin toplantı yapıldı. Ancak Anayasa Mahkemesi 367 gibi bir garabet kararı ortaya çıkarttı ve Cumhurbaşkanı seçimlerini iptal etti. Aslında bu sandıktan sandığa demokrasi olmaz tezini savunanlar, sandıktan çıkan millet iradesinin başka yöntemlerle engellenmesinin yöntemlerini ve
gayet yollarını iyi de biliyorlar. Evet. Yani gayet iyi de biliyorlar. Hatırla, o zamanlarda eleştiriyorlar işte Atatürk çıksa hayır derdi falan ama yani o işin başka bir tarafı. CHP yönetti 1960'a kadar bu memleketi. O zamana kadar valiler CHP il başkanlarıydı. Zaten her yerde CHP'nin bürokrasisiyle CHP'lilerin sözü geçiyordu. Dolayısıyla sadece Cumhurbaşkanı değil, Anayasa Mahkemesi değil, bürokrasi de ayrı bir fren mekanizması.
Evet.
Bu zamana kadar zaten bu konuda etkili olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi artık uzun bir süreden beri muhafazakar iktidarlar gelse de bürokrasiyi istedikleri gibi yönlendirebiliyorlardı. Kimle yönlendirebiliyorlardı? Silahlı kuvvetler aracılığıyla yönlendirebiliyorlardı. Ve 28 Şubat darbesini de hatırla, postmodern darbesini. 1960'taki o darbeyi de hatırlayalım. Orada da CHP'nin aslında bunlara destek verdiğini görüyoruz. Yani bürokrasi devlet içindeki yapılanmalarıyla bunlara itiraz etmek yerine destek verdiğini görüyoruz. CHP buna yabancı değil yani. Vatandaşın taleplerine değil de vatandaşın önünü nasıl keseriz? Bu köylü sınıfı, işçi sınıfı nasıl iktidara gelir bunlar? Anadolu çocukları nasıl iş yapabilir? Bunu engellemekle ömürleri geçmiş.
Yani millete bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam diye nasıl hakaret ederiz diyenler millet iktidarını önlemek için bu tür yöntemler kullandılar. Bugün okudun mu bilmiyorum, Sözcü Gazetesi'nde Bekir Coşkun isimli bir yazar müsveddesi diyeceğim ben ona.
Okumadım ama...
Millete hakaret etmiş, resmen hakaret etmiş. Milleti bir çuval nohuta oyunu satmakla itham ediyor. Yani bu millete yapılabilecek en büyük hakarettir. Türk milletinin 80 milyon ferdi, bırakın bir çuval nohuta, hiçbir şeye oyunu satmaz. Milletin oyu helaldir ve millet oyunu en güzel şekilde kullanmaktadır. Kimsenin milletin oyuna nohuta satıyor diye hakaret etme hakkına sahip değildir. Geçmişte de hatırlıyoruz işte, dediler göbeğini kaşıyan adam makarnaya oyunu satıyor. Şimdi de nohuta oyunu satmakla itham ediyor. Buradan ben bu yazarı kınıyorum. Milletimiz adına kınıyorum yani.
Ya bunlar yazılacak şeyler değil. Yani insan kendi milletini bu kadar hakir görmez, bu kadar aciz görmez. Bu memlekette Cumhuriyet döneminde okuma yazma oranı çok düşüktü. Ama şimdi okuma yazma oranı %80'lerin üzerine çıktı, 90'ların üzerine çıktı. Her aile okur yazar. Her ailenin elinde, her insanın elinde akıllı telefonlar var. Televizyonlar, gazeteler, herkes açık. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Nohut uğruna oyunu satmakla suçluyorlar ya bu milleti. O Bekir Coşkun'a şunu söyle, hatırlatmak lazım. 15 Temmuz gecesi o nohut alıp oyunu satıyor dedikleri insanlar tankların önüne çıktı.
Aynen.
Bak kimler vardı? CHP'liler mi? Vardı belki. Yani herkes...
Yok, CHP'liler yani de kimse vardı. Onlar da çıktı
ama Bekir Coşkun zihniyetindeki insanlar yani sokakta değildi.
Milleti aşağılayanlar sokakta değildi yani.
Yani o gece tankın önüne çıkmak...
Yani CHP'liler
her baba
de
yiğidin,
vardı, MHP'liler de vardı.
Düzeltiyorum ben. Yanlış oldu sözüm. Tüm partilerden insanlar vardı. Evet. Kimseyi böyle...
Ama millete tepeden bakanlar, milleti yoktu. Aşağılayanlar yoktu o gün.
Yani o gece vardı. Askerlerin karşısına dikilip, tankın önüne yatıp, ondan sonra üzerine çıkıp, namluların karşısında... Korkmadan yürüyen insanlar bunlar değillerdi.
Evet.
Bunlar ülkesini, memleketini yurt dışına şikayet edip duran, yapılan değişikliklerle ilgili, anayasa değişiklikleriyle ilgili veya başka değişikliklerle ilgili katkı vermek yerine sürekli hayır istemezük diyen ve her şeye itiraz eden zihniyetteki insanlar bunlar. Bunlar kimseyi beğenmediler yani. Ecevit geldi, kendi fikri ve zikri dünya görüşüne uygun olduğunu söyleyelim. Onlara itiraz ettiler. Özal geldi, ona itiraz ettiler. Demirel geldi, ona itiraz ettiler. Kardeşim bu insanlar kime hizmet ediyorlar? Ben bunu anlayamıyorum yani.
Fatih Atik, bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok.
Evet.
Bugün açıklamasını gördüm. Diyor ki Türkiye'deki referandumda hayır oyunu kullanın, hayır deyin diyor. Sana ne kardeşim? Elmar Brok haddini bil. Senin kimsenin Türk milletine akıl vermeye ihtiyacı yok. Kimse Türk milletine akıl vermeye kalkmasın. Sen aklını kendine sakla. Ve Alman milletvekili Cem Özdemir şöyle bir açıklama yapıyor. Hayır vermekten korkmayın. Arkanızda biz varız. Siz kimsiniz kardeşim? Kimsiniz siz? Burada kararı Türk milleti verecek, Türk halkı verecek. Sen orada Almanya'nın menfaatlerini savunuyor olabilirsin. Ama burada 80 milyon Türkiye'nin menfaatlerini savunan Türk milleti var. Ve sandıkta bu kararı Türk milleti verecek. Siz hayır oy verin, biz arkanızdayız mesajı vermek senin haddine değil. Kimsenin senden korkusu da yok. Türkiye'de vatandaşlarımız evet oyu da verebilir, hayır oyu da verebilir. Ama bu kararı Türk milleti verecek, sen karışma. Sen işine bak kardeşim. Demek istiyorum. Ve kısa bir ara veriyoruz sevgili dinleyiciler.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası devam ediyor.
Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda satır arası programı devam ediyor. Fatih Atik ve ben Bilal Çetin gündemi yorumlamaya devam ediyoruz. Fatih Atik, yurt dışında oy verme işlemleri başladı ve vatandaşlarımız yurt dışında oy verilmesine büyük ilgi gösteriyor. Dün ilk oylar kullanıldı ve bayağı bir yoğun oy kullanımı söz konusu olmuş. Katılım oldukça yüksek. Rakamlar çok yüksek diye bilgi geldi. Sende daha doğru bilgiler vardır yurt dışında oy kullanımına katılım konusunda.
Şimdi 7 Nisan'a kadar devam edecek oy kullanma işlemi. Başkonsolosluklarda kullanılıyor. Aha. En çok seçmen de Almanya'da var. Türk evet. Seçmen 1.600.000 yanlış hatırlamıyorsam. Aha. O civarda seçmen var. Ondan sonra Fransa'da, Avusturya'da sırayla geliyor. Zaten bu buralardan çıkıyor seste. Nedense. Evet. Almanlara neden bu kadar dokunduğunu ben anlayamıyorum bu işin. Yani Almanya...
Şimdi şu bilgiyi vermek istiyorum. Dün ilk günüydü oy kullanmanın ve zannedersem 37 bin, 38 bin yurt dışında yaşayan vatandaşımız oy kullandı. Oy kullandı.
Tabii hafta içine de denk geliyor. Şimdi hafta sonu devam edecek.
Şimdi mesela 1 Kasım seçimlerinde ilk gün oy kullanımı oranı daha düşükmüş. Bugün oy kullanım oranı, yani dün kullanılan oylar 1 Kasım'daki ilk gün kullanılan oyların 3 katı. Bu da gösteriyor ki yurt dışındaki vatandaşlarımız bilinçli bir şekilde sandıklara gidiyor. Vatandaşlık görevini yerine getiriyor ve oylarını kullanıyorlar. Katılımın yurt dışında çok yüksek olacağını gösteriyor. %50'ler civarında bir katılım bekleniyordu yurt dışındaki vatandaşlarımız arasında. Ama ben dünkü sonuçlardan sonra yurt dışındaki katılım oranının %60 hatta %70'leri bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü yurt dışındaki vatandaşlarımız Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsviçre'de, Avusturya'daki vatandaşlarımız kendilerine yönelik baskılardan, kendilerine yönelik şiddetten büyük bir öfke ve tepki duyuyorlar. Ve bu öfke ve tepkilerini de en demokratik haklarını kullanarak sandığa giderek gösteriyorlar bence. Buradan da bütün yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ben çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen gitsinler, oylarını kullansınlar. Ne yönde oy kullanacaklarsa kullansınlar, önemli değil. Ama vatandaşlık görevlerini yapsınlar ve bütün baskılara rağmen gidip oylarını kullansınlar.
Ben de öyle olacağına inanıyorum. Evet. Çünkü Avrupa Birliği'nin bu yaptıklarını herkes görüyor. Hı-hı. Yani Türk kimliğini yok sayıyorlar. Türkiye evet. Cumhuriyeti'ni, devletini yok sayıyorlar. Hı-hı. Ve Türkiye'nin ne kadar değiştiğini, ne kadar dönüştüğünü aslında biz burada yaşarken fark edemiyoruz.
Evet. Evet.
Yurt dışından baktığın zaman Türkiye'deki farklılık, bu 15 yılda alınan mesafe.
Biz mesela yurt dışı geziler için sen de çıkıyorsun. Çıktığımız zaman yurt dışından Türkiye'deki değişim ve dönüşümü daha iyi fark ediyoruz.
Tabii. Biz oradaki soydaşlarımızla, vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle, abilerimizle sohbet ediyoruz yurt dışından olanlarla. Geçen mesela Avusturya'ya giderken bir abimizle sohbet ettik. Denk geldi. Bütün ailesi orada yaşıyor. Ya biz diyor cennet yaşıyoruz şu anda diyor.
Evet.
Yani Türkiye Cumhuriyeti ekonomik olarak da daha iyi diyor adam. Yani şu anda ben emeklilik hakkım olmasa ben gelip Türkiye'de çalışacağım. Ayrıca buradan da emekli olabiliyorlar zaten. Öyle bir imkan da var.
Evet.
Yurt dışında Avrupa Birliği'nde iş sahibi olmak, ondan sonra çocuklarına iş bulabilmek daha zor. Türkiye'de bu imkanların daha kolay olduğunu söyledi ve eskisi gibi değil. Artık biz memleketimize, vatanımıza güvenle bakabiliyoruz. Türk olduğumuzu gururla söylüyoruz diyor.
Evet.
Şimdi bu Avrupa Birliği'nin yaptığı aslında uyuyan devi uyandırmak gibi bir şey. Eğer bunu bilerek yapmıyorlarsa ben şaşırıyorum yani neden böyle davrandıklarına. Çünkü daha önceki seçimlerde bakıldığında yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanma oranları %50 civarında
evet.
oluyor. Çoğunluğu bu seçimlere katılmaktan uzak duruyorlar. Bir de tabii maddi imkansızlık durumları da var. Uzak noktalarda yaşıyorlar.
Şimdi
gidip gelmek zor. Ben oy oranlara seçime katılma oranının kesinlikle yükseleceği kanaatindeyim.
Sözün burasında araya girmek istiyorum. Çünkü bu referandumla ilgili Yüksek Seçim Kurulu yeni bir karar aldı. Onu da bizi dinleyen dinleyicilerimize hatırlatmak isterim. Daha önce bundan önce yapılan seçimlerde yurt dışında bulunan seçmenlerimiz gümrük kapılarında oy kullanabiliyorlar. Ayrıca yaşadıkları ülkelerdeki bağlı bulundukları konsolosluklarda oy kullanabiliyorlar. Ama Yüksek Seçim Kurulu bu referandum için yeni bir karar aldı ve dedi ki yurt dışındaki vatandaşlar sadece bağlı bulundukları konsolosluklarda değil başka konsolosluklarda da oy kullanabilecekler. Yani
evet.
Köln'de yaşayan bir vatandaşımız bir iş için mesela Strasbourg'a gittiyse Strasbourg'da oyunu kullanabilecek. Ya da mesela Köln'e uzak bir vatandaşımız Strasbourg'a yakınsa orada oy kullanabilecek. Başka bir İngiltere'de, Londra'da yaşayan bir vatandaşımız Berlin'de oyunu kullanabilecek. Bu konuda bir sınırlama yok. Vatandaşlarımız istediği konsolosluklarda oylarını kullanabiliyorlar. Gümrük kapılarında da oylarını kullanabiliyorlar. Bu vatandaşlarımız için, yurt dışındaki seçmenlerimiz için büyük bir kolaylık. Bunu hatırlatmak istedim.
Tabii. Yani kimlik kartıyla gittiği zaman herhangi bir başkonsoloslukta ya da işte okulda nerede varsa sandık oralarda oy kullanma imkanı.
Fatih Atik, kısa bir vaktimiz kaldı. Halk oylaması sürecinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin tartışmalar da yoğunlaşmaya başladı. Özellikle AK Parti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'la ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getireceklerine ilişkin tartışmalar yaşanıyor. Bu tartışmaların en önemli noktasından bir tanesini meclisini feshedip edilmeyeceği konusu oluşturuyor. Hatırlarsan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetme yetkisi veriliyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki hayır dedi Cumhurbaşkanı'na meclisi feshetme yetkisi verilmiyor dedi.
Hı hı.
Tartışma şu anda burada odaklanmış durumda.
Burada bir fesih yetkisi yok. Dışarıdan bakıldığında öyle görünse bile hı hı. yani ilk okuduğunuzda böyle anlaşılsa bile bu tam birebir fesih yetkisi yok. Karşılıklı bir durumdan söz ediyoruz. Daha önce Cumhurbaşkanı mevcut sistemde yani bugün Cumhurbaşkanı seçildiği zaman onu oradan indirmek, denetlemek, evet. yaptığı işlerden dolayı sorgulamak mümkün değildi. Hı-hı. Sadece vatana ihanet suçundan dolayı bir Hı-hı. sorgulama yapılabiliyordu. Hı-hı. Vatana ihanet de yasalarda yer almayan, ceza kanununda yer almayan bir konu.
Evet.
Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçiliyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. Ama yeni sistemde...
Fatih Atik sözünü unutma, bir son dakika gelişmesi var, onu aktaralım. Bütün vatandaşlarımızı özellikle öğrenciler dört gözle bekliyordu. 2017 yüksek öğretime geçiş sınav sonuçları biraz önce açıklandı. Yüksek öğretim ÖSYM tarafından açıklandı. Çünkü merakla bekleyen öğrenciler ve vatandaşlarımız vardı. Bunlara duyurmak istedim. Yüksek öğretime geçiş sınav sonuçları biraz önce açıklandı.
Evet. 180 puan üzerinde alanlar
evet.
ikinci sınava
katılma hakkı kazanıyorlar.
Evet. Nerede kalmıştık?
Seçimleri yenileme yetkisi.
Evet. Hı-hı. Bunu öyle söylemek daha doğru. Zaten başlığı da bu şekilde.
Evet.
Yeni anayasa değişikliği metninde böyle yazılıyor. Fesih yetkisi varmış gibi görünüyor ama bu bir karşılıklı yetki.
Evet.
Daha önce mecliste olmayan bir yetkiyi yani bu işe bardağın neresinden baktığınıza bağlı. Dolu tarafından bakmak lazım. Hı-hı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyorlar. Bugünkü yetkilerle Cumhurbaşkanı her şeyi yapabilir deniyor.
Hı-hı.
Meclis Cumhurbaşkanı'nın karşısında etkisiz. Fakat yeni getirilen sistemde meclis gerekli çoğunluğu sağladığı anda Cumhurbaşkanı'nı buna azletmek diyeyim hadi. Yani farklı ifade de kullanılabilir. Cumhurbaşkanı'nı seçime götürebiliyor. Yani mutlak bir yetkisi yok Cumhurbaşkanı'nın. Parlamentoda eğer bir çoğunluk oluşursa
evet.
sayısal bir çoğunluk Cumhurbaşkanı'nı seçime götürüp Cumhurbaşkanını değiştirme yetkisi var parlamentonun. Yani 5 sene 7 sene ben bu adama tahammül edeceğim. Ülkeyi bu kadar kaosa sürüklemesine rağmen yasa böyle, anayasadaki süreyi beklemem gerekiyor gibi bir durum söz konusu aslında değil. Bu İstediği anda
tek adamlık deniyor ya mesela. Tek adamlığı da önleyen bir şey. Diyelim ki Cumhurbaşkanı seçildi %50+1'in oyuyla. Bir yıl sonra tek adamlığı andıran uygulamalar yapmaya başladı. Mecliste bir karar alınarak Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesine karar verebilir.
Tabii.
Hem meclis seçimleri yenileniyor hem Cumhurbaşkanı seçimleri yenileniyor. Tek adamlığı önleyen bir sistem
bu. Tabii ki şimdi Cumhurbaşkanı meclis açısından böyle. Cumhurbaşkanı nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı da meclisin yenilenmesine karar verebilir. Doğru.
Evet.
Bu fesih olarak görülebilir mi? Görülsün. Evet. Ama Cumhurbaşkanı meclisin yenilenmesine karar verdiği zaman kendisi yerinde oturmuyor. Kendisi de seçime girmek zorunda. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi de aynı anda yapılıyor. Birlikte evet. yapılıyor. Dolayısıyla burada karşılıklı bir otokontrol mekanizması
şimdi,
var.
Fatih Atik, ben buraya gelmeden önce Türk Dil Kurumu'ndan fesih kelimesinin karşılığına baktım. Orada fesih kelimesinin karşılığı olarak dağıtma, dağıtılma anlamı verilmiş. Yani fesih denilince Cumhurbaşkanı'nın meclisi tümüyle ortadan kaldırması şeklinde bir anlam ortaya çıkıyor. Yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçildiği zaman Cumhurbaşkanı tek kararıyla ben meclisi ortadan kaldırdım derse bu fesih anlamına geliyor.
Evet.
Ama burada şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanı meclis seçimlerinin yenilenmesine karar veriyor. Yani meclis ortadan kaldırılmıyor. Meclis seçimlerinin yenilenmesine karar veriyor. Zaten bu yetki var şu anda anayasamızda.
Var.
Hatırlarsan hükümet kurulamadığı zaman 45 gün içinde Cumhurbaşkanı meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verebiliyor ve 7 Haziran seçimlerinde hepimiz hatırlıyoruz hükümet kurulamadı ve Cumhurbaşkanı meclis başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Aslında burada getirilen çok önemli bir düzenleme var. Nedir o? Cumhurbaşkanına verilen seçimleri yenileme kararı meclise de veriliyor
Tabii.
şu anda. Yani meclis diyecek ki ben seçimlerin yenilenmesine karar veriyorum. O zaman ne olacak? Hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri yenilenecek hem de meclis seçimleri yenilenecek. Yani karşılıklı seçimlerin yenilenmesi yetkisi getiriliyor. Buna fesih olarak bakmamak lazım. Fesih farklı bir kavram.
Şimdi başka tartışmalar da var. Aha. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yani içeridekilerle dışarıdakiler aynı şeyi söylüyorlar durmadan. Ben bunu anlayamıyorum yani. Ve birleştikleri konu şu. Sürekli vatandaşı korkut. Hı-hı. Sürekli vatandaşa yalan söyle. Hı-hı. Sürekli korku sal. Hı-hı. Ne dediler? Önce federasyon gelecek, bölünecek memleket dediler. Evet. Bunun doğru olmadığı ortaya çıktı mı? Hı-hı. Çıktı. Böyle bir şey yok yani. Hı-hı. Tam tersine üniter yapı en güçlü şekilde korunuyor. Ve devam ediliyor. Kutuplaşma olur dediler. Kutuplaşma zaten daha önce defalarca yaşandı.
Evet.
Yani Özal'la Demirel arasında gördük. Diğerleriyle gördük. Ahmet Necdet Sezer'le Ecevit arasında gördük. Hı hı. 15 senedir kutuplaşmanın olmamasının nedeni aynı partiyle devam ediliyor olması. Bu da Türkiye'ye özgü bir şeydir yani. İstisnai bir durumdur. Sonra ne dediler? Rejim değişiyor dedi Kılıçdaroğlu. Çıktı rejimi değiştirecekler kardeşim dedi. Hı hı. Rejim konusunda bir düzenleme var mı? Cumhuriyet rejimi devam ediyor. Yani yönetim şekli değişiyor sadece. Hı hı. Diktatörlük, tek adamlık zaten sen anlatıyorsun. Hı hı. Seçilmiş bir ülkede, seçimin olduğu bir ülkede fesih yani meclis istediği zaman Cumhurbaşkanını görevden alabiliyor, seçimleri yenileyebiliyor. Diktatörlük olabilir mi? Mümkün değil. Ondan sonra ellerinden geleni yaptılar. Kılıçdaroğlu en son ne dedi? Kendi argümanlarını, diktatörlük iddiasını, tek adamlık iddiasını da yalanladı. Kendi kendine dedi ki Cumhurbaşkanı bir partiden olursa meclis de başka bir partiden olursa hükümet dedi de.
Başbakan
dedi. Sonra işte meclisteki çoğunluk farklı bir partiden olursa yine kaos çıkar dedi.
Evet.
Ya kardeşim zaten AK Parti de MHP de bunu anlatmaya çalışıyor. Yani Cumhurbaşkanı ayrı partiden olabilir.
Evet.
Meclisteki çoğunluk ayrı partiden olabilir. Hı hı. Bu demokrasinin gereğidir. Bir. İkincisi kaos çıkmaz.
Hı hı.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk siyasi hayatını uzlaşmayla tanıştıracak bir sistem olduğu ortaya çıkar.
Evet.
Yani devleti yönetenler mutlaka uzlaşmak zorunda.
Hı hı.
Birbiriyle böyle rigid konulardan uç örnekler vererek tartışmak yerine projelerini ortaya koymalı ve devleti birlikte yönetmeliler. Bak Amerika'da oluyor aynı şey.
Evet.
Başkan farklı bir partiden, kongre farklı bir partiden olduğunda işler gayet yürüyebiliyor yani gidebiliyor. Ve milletvekillerinin değeri artıyor. Ben hep şu soruyla karşılaşıyorum. Sana da geliyordur mutlaka.
Hı hı.
Ya kardeşim bu mecliste milletvekilleri yok mu?
Hı hı.
Onurlu, şahsiyetli, gururlu, vatanperver adamlar yok mu?
Evet.
Var. Olmaz olur mu? Hepsi öyle.
Hı hı.
İşte bu sistemde Cumhurbaşkanının partisi farklı olduğunda, meclisteki çoğunluk partisi farklı olduğunda bakalım o milletvekilleri daha da güçlü olacak mı, olmayacaklar mı? Evet. Tam da milletin, vatandaşın istediği şeyler gerçekleşecek bu sistem geldiğinde.
Fatih Atik, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında dedi ki, Cumhurbaşkanı meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verirse ikinci dönem seçildiği zaman, Cumhurbaşkanı meclis seçimlerinin yenilenmesine karar verirse üçüncü defa aday olmasına imkan sağlanıyor dedi. Ancak ben anayasa hukukçularıyla konuştum. Dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu söyledi, doğru değil. Oradaki verilen yetki meclise verilen yetki. Yani meclis ikinci defa seçilmiş olan Cumhurbaşkanı'nın görev süresi sona ermeden önce seçimlerin yenilenmesine karar verirse Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olabiliyor. Burada getirilen düzenlemenin amacı şu: meclis kendisine verilen bu yetkiyi kötüye kullanmasın. Cumhurbaşkanının görev süresini sona erdirmek için seçimlerin yenilenmesine karar vermesin. Eğer karar veriyorsa ikinci döneminde seçilmiş olan Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine, o zaman o kişiye üçüncü defa seçilme hakkı tanınsın ki meclis bu yetkisini kötüye kullanmasın. Ama ikinci döneminde olan Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verirse kendisi aday olamıyor. Bunu da hatırlatmak istedim. Değerli dinleyiciler, Satır Arası programının sonuna geliyoruz. Program yapımcıları Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ile birlikte ben Bilal Çetin ve değerli arkadaşım Fatih Atik ile birlikte Ankara'dan selam ve sevgilerimi sunuyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
Satır Arası.